Son zamanlar. Bu ay çıkmadan yollayalım oğlanı köye, dedi Sıdık'a. Vişneler ermiş de deden çağırıyor ağaçları indirmeye deriz. Önce babamla konuşup durumu anlatayım, dedi Musa. Bir an önce konuş. Bir umarım o kaldı. Dedesine düşkündür eskiden beri, dedi Sıdık'a. Dinler onun sözünü. Ayağını öpeyim Musa efendi. Tez konuş babayla. Yemekten sonra var git ara kahveden köyü. Haber salsınlar babaya. Telefonda ne kadarını anlatabilirim ki? Bir mektup yazmalı en iyisi. Ya da hacıların Hıdır bağ bozmaya gidecekmiş. O anlatsın durumları. Bağ bozumunu beklemeyelim derim. Vişneler o kadar durmaz dalda. Gitmek istemezse sonra sebepsiz kalır, yollayamayız. Musa tam bir şey söylemeye hazırlanırken durdu. Pencerenin önünden geçerken takkesini gördüğü oğlu gölge gibi süzüldü içeri. Gözleri yerde, annesine hiç bakmadan babasını boyun kırarak selamlayıp arkaya geçti. Sıdık'a alel acele başörtüsünün yanlarında sarkan uçlarını sımsıkı bağladı çenesinin altında. Ellerini yıka da sofraya gel aydın, diye seslendi. Ben orucum. Ne orucu bu? Ramazan'a daha 2 ay var, dedi babası. Karşılama orucu. Neyi karşılıyorsun lan? Ben fazladan tutuyorum sevabına. Kitap ne kadar tutacağını söylemiş. O Bodur Hoca kitaptan daha iyisini mi biliyor? Sizler inançsızsınız diye ben de öyle olamam. Kim demiş inançsızız? Her Ramazan bu evde oruç tutulmaz mı oğlum? Denk düştü mü cumaya da giderim. Bu yaşıma kadar sadece 3 kere kaçırdım bayram namazını. Ne diyorsun sen be? Baba oğlun yine birbirini girmesini önlemek için araya laf sokuşturdu Sıdık'a. Oğlum, senin sevdiğin gözlemeden yaptım. Nebahat da dolma yollamış bir tabak. Otur da ye, betim benzin soldu nicedir. Allah'ın her ayı oruç tutulmaz, asıl o zaman günah olur, dedi. Oğlan yanıtlamadı anasını, çıktı odadan helaya girdi. Musluktan gelen hırıltılı sesi dinlediler bir süre karı koca. Oraya geri geldiğinde takkesi yoktu başında aydının. Su akmıyor, dedi telaş içinde. Birikmiş su yok mu? Yine mi abdest alacaksın, dedi Sıdık'a. Bu evin suyunu bilmezmişsin gibi. Abdestini o dadandığın camide alsana. Küpteki suya dokunayım deme sakın. İçme suyudur o. El ayak ıslatmak için değil. Sabrı giderek taşmaya başlıyordu. Allah sizi cayır cayır yakacak, dedi oğlan. Allah beni yaktı zaten. Seni okursa yolladığım gün, dedi anası. Çenesinin altına bağladığı düğümü çözdü hırsla. Günaha sokma beni ana, bağla örtünü, dedi oğlan. Anasının saçını görmeyle kim günaha girmiş ki? Hangi yobaz sokuyor bunları o aptal kafana? Ayağa kalktı Musa, oğlanın üstüne yürür gibi oldu. Sıdık'a hemen attı kendini aralarına. Oğlum, git sen içeri. Ben sana abdest suyunu bulurum, dedi. Yemenisinin uçları hala 2 yanda sallanıyordu. Bir süredir her güne binen dalaşmalardan bıkıp usanmıştı. Baba oğuldan birinin geri dönülmez bir hata yapmasından korkuyordu. Tam bağlamaya davranırken Yemeni'yi bağırdı kocası. Çıkar o çaputu başından. Evde kaç göç ben yasakladım, tamam mı? Yemeni'yi çıkarmadı Sıdık'a, bağlamadı da. Bu evde benim sözüm mü geçecek, o boklu hocanın mı? Sıdık'a çaresizlikle kıvranırken, oğlan düşmana bakar gibi baktı babasına gözlerini kısarak, kapıyı vurup çarptı. Boşuna bozma kafanı efendi, dedi Sıdık'a. Çocuk iyi hallerde değil, bilerek isteyerek yapmıyor bunları. Böyle miydi oğlumuz, bir hoca bulup da okutuversek? Başımıza gelenler hocaların yüzünden geldi de sen dersini almadın mı daha karı, dedi Musa. Musa efendi, her hoca o Bodur'a benzemez. Nefesi kuvvetli bir tane bulsak, bizim köydeki Hayrullah dede gibi. Hocalık durum değil bu, dedi Musa. Kısmet açmaya benzemez bu iş. Ben fabrikanın doktoruna danışayım bakayım. Doktor ne çekmiş oğluma? Sürekli dua okuyup sallanıp durmanın ilacı mı olur? Dudakları titriyordu Sıdıkan'ın. Lanetler olsun. Onu ite kaka kursa yolladığım güne, diye söylendi. Ne bilirdim başıma geleceğini, dinini, imanını öğrensin istediydim. Aydın O akşam yatağında dualarını tam 40 kez tekrarladıktan sonra yorgunluktan uyuyakaldı. Sabaha karşı uyandığında ter içinde, nefes nefeseydi. Sol tarafına dönmüş yatıyordu ve uykusunu bölen rüyayı hatırlamıyordu. Bir süre gözleri odanın karanlığında hiçbir şey görmeden kör gibi öylece yattı. Sonra birden irkildi, sağ eli bacaklarının arasındaydı. Ateşe değmiş gibi çekti elini, eli ıslaktı. Doğrulup oturdu yatağında, dehşet içindeydi. Yüreği gümbürtülerle atıyordu, elini hiçbir yere koyamıyor, öylece havada tutuyordu. Ne yapacağını bilemeden kolu havada, ölüm korkuları içinde dimdik bekledi bir süre. Ne demişti hoca? Şeytan böyle gelir girer de insanın ruhuna işte. Uykuda sinsice girer bedenine sahip olurdu. Eğer kul kendini korumayı beceremezse şeytanın kötülükleri bacaklarının arasından böyle akardı. Kötülükler eline de bulaşmıştı şimdi. Ne demişti hoca? Yatmadan 40 kere kul vallahi oku. Okumuştu. Yoksa 40'ı tamamlamadan uykuya mı dalmıştı? Bir de sıkıca tembihlemişti, sakın ola ki sol yanlarına yatmamaları için. Aydın emindi sağ yanına yattığına. Hatta o kadar emindi ki tam dalmadan perdenin ardında bir araba farının belirginleştiği ağacın gölgesini gördüğünü hatırlıyordu. Demek ki sağ yanına dönüktü. Peki ne zaman dönmüştü sol yanına da şeytanlara teslim etmişti kendini? Şeytan haz duygusu halinde gelir demişti hoca. Kadınlar da bu yüzden şeytanın yardımcılarıdır. Anan bacın bile olsalar onlardan uzak durula. Ellerine, tenlerine değilmeye, saç telleri görülmeye. Aydın kurudukça sertleşen pijamasını ayağından çıkardı, helaya koştu, yıkanacaktı. Şeytandan başka türlü kurtulmanın yolu yoktu. Musluğu açtı, yılan gibi tısladı susuz musluk. Yüzünü kötülüklere bulaşmış eliyle kapatıp ağlamaya başladı çocuk. Şeytan bacaklarının arasında, elinde, yüzünde, her yanındaydı şimdi. Çaresizlik içinde mutfağa koştu, her yanda su aradı. Yok, yok, yok. Sonra küpü gördü. Tahta kapağının üstüne beyaz tülbent örtülüydü. Ters çevrilmiş bir maşrapa duruyordu üstünde. Anası 2-3 günde bir çeşme başında saatlerce dikilir, sonra da testilerini ıkına sıkına evine sürüklerdi küpü doldurmak için. Bir damlasını bile ziyan ettirmezdi içme suyunun. Maşrapayı, beyaz tülbenti, tahta kapağı fırlatıp attı yere. Küpe eğildi, yarıya inmiş suda yüzünün aksini gördü. Saçları diken diken, gözleri dehşet içindeydi. Gerçekten de şeytan oradaydı, küpten ona bakıyordu. Şeytan küpteydi, elindeydi, pijamasındaydı, kendi bedenindeydi, evindeydi, her yerdeydi. Demek ki uykusunda sol tarafına dönmüştü istemeden. Ah, nasıl da boş bulunmuş, dikkatsiz davranmıştı. Sıdıka ile Musa gürültüleri duyup mutfağa koştuklarında Aydın elini yüzünü apış arasını yıkamış, pijamasının altını küpün içine tıkıştırmaya çalışıyordu. Oğlum, yollukların nah şu torbanın içinde. Poğaçaların hamurunu elimle açtım, yememezlik etme diye tembihledi Sıdıka. Naylon torbaları koltukların tepesindeki filelere yerleştirirken. Bak, köy havası nasıl da iyi gelecek sinirlerine. Bir yol git hele, sen dedene, her şey yoluna girecek, göreceksin. Eğildi oğluna sarılmak için, oğlan geri çekilince kendini üstelemedi. Kırgınlığını belli etmeden indi otobüsten. Musa'nın yanına dikilip bekledi. Otobüs kalktığında karı koca el salladılar oğullarına. Oğlan hep önüne bakıyordu. Görmedi anasıyla babasının uğurlamasını. Bir zaman sonraydı, yanında oturanın sesiyle irkildi. İçer miydin? Yanındaki adam sigara uzatıyordu burnuna doğru. Sağ ol, kullanmam. Hayret! Senin yaşında olup sigara içmeyeni de hiç rastlamamıştım dedi adam. Ben içmem. Şimdiki gençler, ben içmem. İyi iyi içme. Ben içiyorum da ne oluyor? Keçi gibi öksürüp duruyorum. Yaktı kendi sigarasını, içine çekip savurdu dumanını Aydın'a doğru. Adın? Hamdullah. Allah Allah. Seni uğurlayan annen de değil mi? Başka bir at söylediydi sanki. Adım Hamdullah. Hocası İslam adlarını taşımayan gençlere münasip isimler takmıştı. Aydın komşusunun laflarına cevap vermekten kurtulmak için gözlerini kapatıp uyur gibi yaptı ve dualarını okumaya başladı içinden. Yanında oturan adam bir süre şaşkın baktı, dudakları kıpır kıpır ama kendi bir ölü gibi kıpırtısız duran delikanlıya, sonra sol yanına düşen yaşlı adamla sohbet etmek üzere hafifçe sırtını çevirdi Aydın'a. Aralık göz kapaklarının altından komşusunu izleyen Aydın derin bir nefes aldı. Tehlikeyi atlatmıştı şimdilik. Ne demişti hocası? Şeytan her kılığa bürünebilirdi kanına girmek için. İlla da bir kadın olması şart değildi şeytanın. Hep tetikte, hep tedbirli olmalıydı. Duayı eksik etmemeliydi dudaklarından. Dedesi çok büyümüş buldu torununu. Uzamış, koca bir adam olmuştu görmeyeli. Sakalları çıkmaya başlamıştı. Seyrek bir bıyık kaplamıştı dudaklarının üstünü. Torunu dedesinin elini öpmüş, saygıda kusur etmemişti hiç. Otobüsten inince köye kadar bir at arabasına binmişler. Yolun başında da arabadan inip yürümeye başlamışlardı birlikte. Çok az konuşuyordu çocuk. Dedenin sorularına kısa yanıtlar veriyordu. Eskiden böyle durgun değildi bu oğlan. Herhalde büyüyor, huyu değişiyor diye düşündü. Civa gibi bir çocuktu torunu. Ona Aydın adını, askerde komutanı Aydınlı olup memleketini pek övdüğü için kendi takmıştı. Oğluyla gelini büyük şehre göç ettiklerinde 5 yaşındaydı çocuk. Bütün kış otur, dalların meyvelenmesini, üzümlerin olmasını bekle, hemencecik sat, savur, hadi yine beklemeye geç kış boyu. 3-5 ağaçla 3-5 asma kaç kişiyi besleyecek baba, giderek çoğalıyoruz demişti oğlu. Asırlardır süren düzene baş kaldırmış, ailesini yanına alıp büyük şehre göçmüş, bir fabrikada bekçiliğe başlamıştı, tıpkı damadı gibi. Torunlarını her yaz yanına meyve toplamaya, bağ bozmaya yollarlardı. Ama 2 yıl var ki gelmemişti Aydın. Okulu var, ikmale kaldı, imtihan verecek gibi bahanelerle. Derken hayırsever insanların başıboş gençleri kurslara topladıklarını, Aydın'ın da bunlardan birine yazıldığını, kursta Kur'an öğrendiğini duymuş, sevinmişti. Ama oğlundan son gelen mektup tasa doluydu. Çocuğun neredeyse cinlere karıştığını yazıyor, babasından Aydın'a nasihat vermesini rica ediyordu. Haylazlıklara karşı çok nasihat vermişti ihtiyar ama böylesi ilk kez geliyordu başına. Ne yapacağını bilemez durumdaydı. Dede oğul güneşin altında konuşmadan yürüdüler. Köyün damları göründüğünde yan gözle torununa baktı. Eskiden köy göründüğünde sergilediği sevinç tezahürlerinden hiçbiri yoktu oğlanda. Köz köz yürüyordu başı yerde. Çocukluktan çıkmış gayrı bu diye düşündü ihtiyar. Köyün girişinde tanıdıklar toplanmıştı. Ninesi kurban olduğum Aydın'ım diye sımsıkı sarıldığında kollarını iki yanında cansız sopalar gibi sarkıtıp olanları görmemek için sımsıkı gözlerini yumdu çocuk. Daha beterine hazırlıklı olmalıydı. Sırada halalar, yengeler ve kız yeğenler vardı. Onlar da en azından gelip el sıkmak isteyeceklerdi. Şeytanlarla çevrelenecekti etrafı. Şehirde olduğu gibi burada da kurtuluşu yoktu. 1000 pişman olmaya başlamıştı geldiğine. Kızlar neşeli basmalardan dikilmiş şalvarlarının üstüne etekler geçirmişler, başlarına oyalı yemeniler takmışlardı. Kimi kendinden az küçük, kimi az büyüktü. Ama hepsi de ona erkek olduğundan dolayı saygılarından Aydın abi diyorlardı. Kumral perçemleri yemenilerinin altından alınlarına dökülüyor, uzun örgüleri sırtlarında sallanıyordu. Pırıltılı ışıklar çakıyordu bal rengi gözlerinde. Aydın hiçbirinin suratına bakmıyor, hiçbiriyle konuşmuyor, kendini uzak tutuyordu kadınlardan ve kızlardan. Dayısı, ne o yeğen? Şehir kızlarına alıştın da bizim köylü kancıklara yüz vermez mi oldun deyivermişti şaka yollu. Allah'tan dede susturmuştu onu. Oğlan yol yorgunu. Hele bir nefeslensin, dinlensin, kendine gelsin demişti. Varmayın üstüne. Köyde ilk gününü hısım akrabayı, konu komşuyu selamlayıp el öpmekle geçirdi Aydın. Ne çok lafı vardı herkesin. Durmaksızın sorular soruyor, büyük şehri anlattırıyorlardı. Dedesi öğleden sonra köy kahvesine götürdü onu. Tavlaya oturması için ısrar ettiler. Zaten az konuşan çocuk büsbütün sindi. Ama hiç olmazsa orada sadece erkekler vardı. Kızların bıcır bıcır ayakları altında dolaştığı evlerde olmaktan daha iyiydi kahvede olmak. Ertesi gün sabah namazını kılmaya kalktığında dedesini iç avluda oturur buldu. Hava bulut toplanmaya başladı dedi ihtiyar. Öğleden sonra yağmur inebilir. Bu sabah çoluk çocuğu haberleyelim de vişneleri toplayalım dallardan. Refik'e kadar git söyle, kamyonu alıp gelsin, kızları da getirsin. Kızlar gelmesin, biz hepsini toplarız. Ben artık yaşlandım, ağaca çıkamıyorum. Ben toplarım dede. Yetişemezsin evlat. Yetişirim. Olmaz, töredir bu. Herkes kendi ağacını toplar. Bugüne kadar hep böyle oldu. Her doğan kızıma, kızanıma ve de sonra torunlarıma birer ağaç verdim. Sen babanınkini ve kendi ağacını toplayacaksın. Onlar da kendi ağaçlarını. Sabah çorbalarını içtikten sonra torunlar, tosunlar ve dede kamyona doluşup bahçelerin bulunduğu yere doğru yola çıktılar. Aydın kamyonun kasasında diğer gençlerle oturmadı. Dedesiyle amcasının yanına sıkıştı öne. Kasada kızlar vardı. Kızlar şeytanın yardımcılarıydı. İnsanın kanına girer, günaha sokarlardı. Onlardan uzak durdu. Vişne ağaçları koyu yeşil yapraklarının arasında sallanan dolgun ve parlak meyveleriyle sıra sıra dizilmişlerdi bahçede. Oğlanlar çevik hareketlerle tırmanıverirken ağaçlara, kızlar dallara dayadıkları ilkel merdivenleri çıkarak topluyorlardı vişneleri. Meyveleri eteklerine biriktiriyor, hırpalamadan sepetlere boşaltıyorlardı. Bir ağızdan da türkü söylüyorlardı sık sık. Aydın kendini bu parlak, neşeli, enerjinin genç bedenlerden köpüklü su gibi fışkırdığı doğal ortamdan kurtarıp kendi iç dünyasına dönmek istiyor, loş, havasız ve rutubet kokan odaların hafif baş dönmeleriyle varılan gizemini anımsayarak çevresindeki yaşamdan kaçmak için çaba harcıyor, beceremiyordu. Ağaçlardan, topraktan, genç kızlarla genç oğlanlardan, türkülerden, her yandan, her şeyden hayat fışkırıyordu. Bir yıl öncesine kadar dünyada en çok sevdiği ortam, şimdi ona dayanılması zor bir suçluluk duygusu veriyordu. Şu sepeti al da Kezban'ın ağacının altına götür. Hadi oğlum durma, kızın kucağı hepten dolmuş yerlere düşüp zedelenmesin mahsul, haydi koş. Dedesine karşı gelecek gücü bulamayınca Aydın sepeti isteksizce sürdü Kezban'a doğru. Merdivenin üstündeki kıza baktı. Kızın yukarı sıvamış şalvarıyla soket çoraplarının arasında açıkta kalan süt beyazı bacağını gördü. Şakakları zonklamaya başladı. Gel hele Aydın abi, yaklaştır sepeti. Daha yakın gel dedi kız. Kucağındakileri boşaltmak için eğildi sepete doğru. Kızın terli gövdesinden çıkan koku genzini yaktı Aydın'ın istemeden. Yemenisini saçlarından sıyırıp arkaya kaymış, kumral saçları alnına dökülmüştü. Yüksek voltta bir elektrik akımının etkisinde kalmış gibi irkildi çocuk. Kıza doğru uzattığı sepet elinden düştü, vişneler yere saçıldı. Ah beceriksiz, gayrı sen hepten şehirli olmuşsun. Kız gülerek atladı yere. Aydın'ın yanına çömelip vişneleri toplamaya başladı. Kafaları birbirine değecek kadar yakındı. Kezban'ın nefesinin sıcaklığını yüzünde duyuyordu oğlan. Hem oradan hemen kaçıp gitmek, hem de ölene kadar orada kalmak istiyordu. Bu sıcak nefesin buharı tüten genç gövdesiyle kendini hükmü altına almış şeytanın kölesi olmak. Kızın yerden vişneleri çabuk çabuk toplayan ellerine baktı. Elleri demin şalvarının altından gözüken ayak bilekleri kadar beyaz değildi. O beyazlığı düşününce içine yine bir an öncesinin yüreğini ezen hazzı yayıldı. Tüm benliği bacaklarının arasında bir yerlere doğru akıyordu. Yüreği yer değiştirmiş, göğsünden kasıklarına kaymış, orada atıyordu. Dudaklarının üstünde, alnında ter damlacıkları birikmişti. Yanakları alev alevdi. Şeytan onu esir alıyordu. O ise hiç direnmeden teslim olmaktaydı şeytana. Bu yere çömelmiş, burnunun dibinde soluyan dişi şeytana, cennet görüntüsünde bir cehennemdeydi demek şu anda. Şeytanların egemen olduğu bir başka dünyadaydı. Çabuk ol Aydın abi, dedem görmeden toplayalım hepsini yerden. Kızın sesiyle vişne bahçesine geri döndü çocuk. Doğruldu. Kendin topla. Ondaki değişikliği fark etmesin diye hemen arkasını dönüp kızın üzerine dikilmiş şaşkın bakışları altında koşarak uzaklaştı. Nefes alışları düzelip kendine gelince dedesinin yanına gitti. Dede bir ağaca sırtını dayamış sigara tüttürüyordu. Tamam mı senin ağaçlar diye sordu. Tamam dede. Çabuk toplamışsın, aferin. Şimdi git de kızların sepetlerini taşımaya yardım et. Dede, bir şey diyeceğim. De bakalım. Bu kızlar böyle her yerleri açık saçık. Nereleri açıkmış oğul? Dede doğruldu. Dallara çıkmış kızlara baktı. Başları. Yemenileri var ya. Yemeni yetmez, çarşafa girmeleri lazım. Köy yerinde çarşaf olmaz oğlum. Kızlar tarlada, bahçede çalışıyorlar. Çapa çapalayan karıyı çarşafa sokamazsın. Peygamberimiz öyle buyurmuş. Peygamberimiz o buyruğu Arap karıları için buyurmuş. Oralarda meyve bahçesi ve tarla yokmuş. Karı kısmı çalışmak yerine yan gelip yatarmış. Ha babam hurma tıkınır, işsizlikten türlü yaramazlık düşünürmüş. Bizim karıların işten başı kalkmaz ki yaramazlık düşünsünler. Keh keh güldü dede. Dede, bu kızlar örtünmeyerek günaha giriyorlar. Gözlerini kısıp torununa baktı ihtiyar. Beni de günaha sokuyorlar. Bak, dedi evlat, bak. Şu bahçede vişne toplayan kızların hepsi senin bacılarındır. Dayı kızların, emmi kızların. Onlarla birlikte büyüdün sen. Beşikleriniz yan yana kuruldu avlularda. Gönlünü ferah tutamıyorsan onlara karşı, hepsini kara çarşafa soksam da sen yine günaha girersin. Günah onların saçlarında değil, senin yüreğindedir. Kiraz ağacından yapılmış bastonuna dayanarak zorlukla kalktı yerinden, kendine destek vermek isteyen torununu eliyle durdurdu. Sen sevabı da günahı da yüreğinde ara. Ağır aksak adımlarla uzaklaştı Aydın'dan. Bahçenin kapısında bekleyen kamyonun yanına gitti, oğluna göndereceği mektuba neler yazacağını biliyordu artık. Kamışına su yürümüş oğlanın. Aklını bu işle bozmuş, ne yapacağını bilemez olmuş. Bir an evvel münasip birini bulup, everin hem o rahatlasın hem siz diye yazacaktı oğluna. Sıdıka dört döndü mahallelerinde. Evlilik çağı gelmiş kızlardan hiçbiri bir süreden beri kafasında takke, üstünde bol pantolonuyla donuna doldurmuş gibi dolaşan oğluna varmak istemiyordu. İyi kötü kafalarına taktıkları birileri vardı kızların, ama zengin ama yoksul. Bu kondularda Aydın'a kız bulamazsın Sıdıka Hanım teyze, dedi komşusu. Burası işçi muhiti, kızlar fabrikalarda çalışıyor, oralarda buluyorlar kocalarını. Sen bu oğlana başka mahallelerden kız bulacaksın, buraların kızları varmaz ona. Dindar olmak kabahat mi yani, diye sordu Sıdıka. Gül gibi işi de var, marangozun yanında iyi para kazanmaya başladı. Dindar olmak kabahat değil ama, kim girer bu devirde tesettüre? Başımızı örtüyoruz işte, seninki de başörtüsüyle yetinse. Dedesi diyor ki, evlenirse geçer bu siniri. Geçer inşallah, dedi komşusu. Kime ne olacağı belli olmuyor ki. Bak Fatih'in kızına, kız iyi yere kapılandı. Okudu, etti, hemşire olup bir de doktor koca buldu derken adam almamış kızı. Köz köz döndü kondusuna Zehra. Evlere kapanmış, hiçbir yere çıkmıyormuş. Hastaneye bile gidemez olmuş hemşirelik etmeye. Oysa ne para geçiyordu eline gece nöbetlerinden bir bilsen. Sıçan çıktığı deliği bilmeli dedi Sıdıka. Ne demişler? Her horoz kendi çöplüğünde. Mahalleden hiç kimse kız vermedi Aydın'a. Kızların onu istememesi Aydın'ın umrunda değildi. Yılmaksızın babası, annesi ya da bir başka akrabası sürekli erken evlenmenin faydalarını anlatıp duruyorlar ve nikahın kerametinden söz ediyorlardı ama bu laflara da kulak astığı yoktu. O kendini iyice kaptırmış Bodur Hoca'nın öğretilerine. Her akşam ayin yapılan bir evde sağa sola sallanıp duruyor, ağzından tükürükler saçarak ya Allah diye bağırıyor, tanımadığı birilerine sövüyor ve kadınlardan uzak duruyordu. Annesiyle babasının evlenme konusundaki baskıları tahammül edilmez noktalara geldiğinde bu evden kurtulursa daha rahat edeceğini düşünmeye başladı. Babası zaten gittiği tekkeye, hocasına, nafile oruçlarına, devamlı çektiği tesbihine, kılığına, kıyafetine karşıydı. Anasının tam tesettüre girmesine bile o kafir babası mani oluyordu. Sözünden çıkmayacak bir kadınla tek başına kendine ait bir evde ibadetini istediği gibi sürdürür, istediği gibi davranırdı. İki odalı bir evcik tutacak kadar para kazanıyordu nasılsa. Mahalleli kadınlar geçici bir bunalımda olduğuna inandıkları Aydın ile gönlü kırılmış, hayata küsmüş Zehra'nın birbirlerine son derece uygun düşeceklerine karar verdiklerinde Sıdıka işe oldu bitti gözüyle bakmaya başladı. Gerçi Aydın ortaokulu bitirememişti ama Hasan Usta'nın yanında marangozluğun püf noktalarını öğrenmekte, iyi para kazanmaktaydı. Zehra ise 13 yaşında evlerine hizmetçiliğe girdiği aile tarafından okutulmuş, liseyi ve hemşire okulunu bitirmiş, kendi muhitlerine göre çok modern, çok varlıklı bir ortamda yetişmişti. Zehra'yı bir yıldan beri arkadaşlık ettiği genç doktor adayı almamıştı. Oysa anası Fatik, ne cakalar satmıştı mahallede, kızı doktora varacak diye. Fatik hasbasının da ayakları yere basmıştı sonunda. Tanrı kızına doktor yerine komşusu Sıdıka'nın oğlunu nasip etmişti. Sıdıka oğluna cinler musallat olmamış olsa elbette Zehra'nın yerine koklanmamış bir taze gül arar bulurdu. Musa karısından daha iyimserdi gelin adayı konusunda. İçine bu kadar kapanmış birini, tecrübeli, dünya görmüş, üstelik de hemşirelik yapmış bir kız daha iyi idare eder, bunalımdan çıkmasına yardımcı olur diye düşünüyordu. Sendeki mal kusursuz olsa neyse ama bizim oğlan çatlak. Bu durumda haddini bileceksin demişti karısına. Sonunda burnunu kırıp oğluna Fadik'in dillenmiş kızını istemeye gitmişti Sıdıka. Aydın yeni adına ve yeni kimliğine kavuştuktan sonra bir şeyin ayrımına iyice varmıştı. İtiraz etmez görünmek ama bildiğini okumak. Onu almak istedikleri, daha doğrusu onu kabul eden yegane kızın geçmişinin karanlık olduğunu biliyordu. Bir günahkarın onun sayesinde tövbe edip kapanması ve bundan böyle kendi iradesi altında saf bir yaşam sürmesi, sevap hanesine bir artı puan ekleyebilirdi. Öyle demişti hoca. Heyecanlıydı. Kendine ait bir evi oluyordu. Her ay kirasını, bu genç yaşında kendi kazancı ile ödeyeceği iki oda bir mutfak evi. Orada tek başına olacaktı. Yanında yaşayacak günahkar kadını insandan bile saymıyordu. Onu görmeyecekti, duymayacaktı. Oturma odasına koydurduğu divanda yatıp kalkacak, kimseye hesap vermeden girip çıkacak, kadın da evin gündelik işlerini görecekti. Öğle yemeklerini marangozhanede geçiştirir, akşamları ara sıra anasına uğrardı. Geceleri ise zaten tekkede geçiyordu çoğu kez. Nitekim aynen düşündüğü gibi oldu, kendi evindeki hayat. Eve döndüğünde kadın asla ortalıkta dolaşmıyordu ama her akşam mutfağa bir kap yemeğini koymuş, yatağını ve namaz seccadesini hazır etmiş oluyordu. Aydın sadece kadının eve sinmiş bahar havası gibi limonlu kolonya kokusundan tedirgin oluyordu, o kadar. Yemeğini yer yemez tekkeye gittiği için çok da mühim değildi evdeki kadınsı koku. Tekke dediği yeşil taban halılı odanın tarifi imkansız bir gizli çekiciliği vardı. Onlarca genç adam dirsekleri dizleri birbirine değerek yan yana oturup sallanmaya başladıklarında insan nefesinin ağırlaştırdığı mekanda tarifini hiç yapamayacağı kesif bir buğu oluşuyordu. 40-50 kişinin bastırılmış cinselliklerinden sızan elektrik, birbirine değen dizlerden ve dirseklerden ince bir mavi akım gibi geçerek başlarında takkeleriyle huu çeken erkekleri birbirlerine bağlıyordu. Bu bağ görünmez olmakla birlikte bir sümüklü böceğin yerde bıraktığı parlak iz ya da bir örümceğin ördüğü ağ gibi şeffaf ama belirgindi. Belli belirsiz, hayal meyal ama belirgin. Aydın o şeffaf dokuya adeta dokunuyordu zaman zaman parmaklarının ucuyla. Dokunduğu sandığı zamanlarda yüreğine bir baygınlık çöküyordu. Bu baygınlık köyde Kezban'ın beyaz ayak bileklerini gördüğü, nefesini yüzünde duyduğu anlardaki gibi kasıklarında oluşan patlamayı anımsatsa da başka bir duyguydu. Bir öne bir arkaya, bir öne bir arkaya bellerinden bükülerek hu hu hu diye inlediklerinde kalın kaşlarından, cılız ya da gür sakallarından, badem bıyıklarından süzülen ter zerreleriyle boşalarak odaya ağır bir tül gibi sinen, erkekçe bir dayanışmanın uç noktasını oluşturan, emniyet hissi veren, dost bir duyguydu. Dişi şeytanın asla giremeyeceği, salt erkeklere ait bu mekanda Aydın, diz, dirsek ya da parmak ucu değişleriyle ya da yüzüne sıçrayan ter damlalarıyla, genizden kopup gelen kalın ağdalı hu sesiyle duyarlılığın zirvesine çıkıyor, başı dönüyor, sarhoş oluyordu. Hele o davudi sesli hocaların vaazları. Ne dediklerini tam olarak anlamasa bile, genizden gelen o erkek seslerini duymaktan tuhaf bir haz alıyordu. Haz duygusu gecenin sonuna doğru giderek suçluluk duygusuna dönüşüyordu. Suçluluk duymasının nedenini bilmiyordu Aydın. Ama sanki doğru şeyler yapmadığını, Allah'ına karşı bazı hataları olduğunu sezinliyordu. Evine döndüğünde hemen abdest alıp saatlerce tesbih çekmesi ve bazen de sabaha dek dua etmeleri bundandı. Henüz işlemediğini bildiği ama yüreğinde filizlenmeye başladığı sandığı gizli bir günahı affettirmek içindi. Bir müptela gibi haftanın bir akşamını ikiye, sonra üçe, dörde çıkarmıştı ve artık oranın kokusunu, havasızlığını, huların ritmini ve tam anlayamadığı konuşmaların gizemini yaşamadan edemiyordu. Akşam şeyhinin elini öptüğünde, artık bir de şeyhi vardı, adam Aydın'ı kendine doğru çekmiş, yanaklarını ve alnını öperek karşılık vermişti. Gözüne giren müritlerine lütfettiği bir mükafattı bu yakın ilgi. O ince mavi akım, o nereden kaynaklandığını bilmediği elektrik, saniyenin onda biri kadar kısa bir an içinde tüm bedenini tepeden tırnağa dolaşmıştı. Huzursuzdu Aydın. Diğerleriyle birlikte dizlerinin üzerinde, onlarla omuz omuza otururken aklını veremiyordu söylenenlere. Ayinin sonunda terlerinin kurumasını beklerken göz göze gelmişti hocayla. Hafif patlak, biraz baygın bakan mavi gözler. Ama nedense Aydın bu gözleri kapkara bakışlar olarak algılamıştı. İçi ürpermişti. Bir an bu kapkara bakışlar Aydın'ın üzerinde dolaşmış, sonra hoca kısık bir sesle, "Sen biraz beri kal Hamdullah, sana diyeceklerim var," demişti. Şeyhin Aydın'a uzattığı çay bardağını tutan eli hafifçe titriyordu. "Al şunu mutfağa götür koçum." Aydın bardağı alırken hocanın elinin kendi eline değdiğinin farkındaydı. Mutfağa doğru yürürken kapkara bakışların kendi üstünde olduğunun da farkındaydı. "Koçum, koçum." Kulakları uğulduyordu. Tenine ateşten bir gömlek giymişti sanki. Omuzları, sırtı, göğsü yanıyordu. Acem bardağını musluğun içine bırakıp arkasını döndüğünde şeyhiyle burun buruna geldi. O kadar yakındılar ki şeyhin patlak gözleri tek bir büyük göz gibi göründü Aydın'a. Evine doğru yürürken kendi odasındaki ışığın yandığını köşeyi döner dönmez daha yolun başındayken gördü. İlk aklına gelen ölümdü. Ninesi öldüğünde teyzeleri ve annesi ninenin yattığı odadaki ışıkları söndürtmemişti sabaha kadar. Hızlandı, anahtarı deliğe sokarken açılıverdi kapı. Kadın karşısındaydı, çarşafsızdı, sadece başını bağlamıştı sıkıca. "Konuşmalıyız Aydın," dedi. "Benim adım Hamdullah." Bir an önce gidip yıkanmak istiyordu. Su şarıl şarıl akmalıydı her tarafından. Kadın bir şeyler anlatıp duruyordu. Tuvalete gitmesine mani oluyordu. Ters yöne gidip mutfağa yürüdü. Kaybedecek zamanı yoktu. Yıkanması, arlanması, paklanması gerekiyordu. Kadın bir hamle yapıp yine önüne geçti. İtti kadını mutfağa girdi. Peşindeydi kadın. Şeytan peşindeydi. Tanrı sanıyordu onu. Şeytanı karşısına değişik şekillerle, kimliklerle yolluyor, resmen sınıyordu. Demek bu gece onun hesap gecesiydi. Kadın ellerini sımsıkı tutmuş, memelerinin üstüne bastırıyor. Gövdesini onunkine sürtüyordu. Genç bedeni direniyordu şeytana. Ellerini kurtarmayı başarıyor ama bu kez dizleri çözülüyordu. Ateş göğsünden beline, belinden karnına, karnından kasıklarına iniyordu. Şeytanın kolları boynuna dolanıyordu şimdi. Pembe tatlı dilli şeytan, ince dilli şeytan. Tanrı onu gözlüyordu. Evin perdeleri her zaman sımsıkı kapalıydı ama Tanrı her yerdeydi, her şeyi görürdü. Şeytana teslim oluşunu da görürdü. Tezgahın üstündeki ekmek bıçağını kaptı. Bıçağın çeliği pırıl pırıldı, peygamber kılıcı gibiydi. Genç bedenindeki güçlü akım bir anda elindeki çeliğe geçti. Havaya kaldırıp sapladı bıçağı şeytana. Bir daha, bir daha, bir daha sapladı. Gece güne kavuşuyordu. Tan ağarmaya başlamıştı dışarıda. Yerde, kan gölünün içinde, yüzünde mutlu bir gülümsemeyle yatan kadının üstünden atladı, sokak kapısını açtı ve alacakaranlığın serinliğinde sesinin tüm gücüyle haykırdı Tanrısına. "Yendim onu, yendim, yendim, yendim, sonunda şeytanı yendim."